Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 216. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor İsmail Kurum'la beraberiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugün kendisiyle Orion yayınlarından çıkmış olan, 2018'de çıkmış olan Siyasi İlahiyat alt başlığı da Liberalizmin Teolojik Kökenleri adlı bu çalışması üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu yayına başlamadan önce yayında bize destek olan Kur'an-ı Kitab'a da ayrıca teşekkür ediyoruz ve bu ayki Kur'an-ı Kitab setinden İsmail hocamıza bir set hediye edileceğini de buradan duyurmuş olalım. Bu ayki kitaplar ekranda. Bu ay epey 8 tane kitap basmışlar. Epey çalışmışlar bu ay. Bu kitapları da hocamıza yollayacağız. Ben ilk soruyu sormak üzere sözü Ozan'a bırakıyorum. Buyur Ozan. Sesin kapalı.
Evet, sesi açtık. Ya şeyin başında, kitabın başında aslında çalışmanın da sebebi olan bir şey var. Hocanızla yaptığınız bir ilmi bir münazarada sorulan bir soru var ve oradan hareketle buna başlamışsınız. Orada benim çok ilgimi çekti. Hocanızla tartışıp en son bunda hocanızın verdiği "ben senin inandığın Tanrı'ya inanmıyorum" cümlesinden hareketle bu çalışmayı kaleme aldığınızı söylüyorsunuz. Ya bunu bu bağlamda da, yani ilahiyat anlamında değil de kimin neye inandığı tabii bizi ilgilendirmiyor ama bu başlangıç noktası olarak benim çok ilgimi çekti. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Bunun nasıl geliştiğini, nerelere Tabii.
gittiğinizi.
Tabii. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Harika programlar yapıyorsunuz. Ben yakından takip ediyorum. Dediğim gibi 219'a kadar takip ettim. Daha sonradan aradan seçerek izledim ama kaldığım yerden devam edeceğim inşallah. Ufak bir düzeltme yapayım. Bir de araştırma görevlisiyim ben hala. Doktor öğretim üyesi olmadım. O ufak düzeltmenin arkasından başlayayım. Şimdi
Tamam.
onu kitaba başlarken böyle bir hikayeyle başlamak ilgi çekici olacağı için anekdotal bir giriş yapmak amacıyla başladım. O epeyce yumuşak bir tartışmaydı. Yani öyle çok hararetli bir tartışma değildi aslında. Şimdi tartışmadaki dikkat çekici özellik şuydu, hem benim açımdan hem de o tartışmadaki diğerleri açısından bence. Bizim bildiğimiz, hepimizin bildiği siyasi ideolojilerin kendilerine has bir evren tasavvurlarının olduğunu az çok zaten hepimiz biliyoruz. Ama bunun yanı sıra bir de aynı zamanda metafizik tasavvurları da var siyasi ideolojilerin. Yani insan antropolojisi yapıyorlar, insan nedirden başlıyorlar. İnsan şöyle şöyle şöyle de dedikten sonra ondan sonra Tanrı'nın nasıl olduğuna, yani bir Tanrı tasavvuru kendileri inşa ediyorlar. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor bence, siyasetle metafizik arasında kaçınılmaz bir ilişki oluyor. Bu tarihe baktığımızda daha net bir şekilde görebildiğimiz bir ilişki. Şimdi daha az görüyoruz belki bu ilişkiyi çünkü seküler bir çağda yaşıyoruz. Ama tarihte bu ilişkiyi daha yakından görebildiğimiz için orada da liberal siyaset düşüncesi ve sosyalist siyaset düşüncesi arasında bir tartışmaydı. Ben bunu nasıl anlayabiliriz, böyle bir durum nasıl ortaya çıkıyor diye incelemek istedim. Daha sonra siyasi ilahiyat, yani politik teoloji, liberalizmin teolojik kökenleri şeklinde bu kitaba giden yola başlamış oldum.
Sen
Burada
devam et hocam.
şu var, aslında hep biz bu şeyi, mesela liberalizmi böyle daha dinden daha seküler bir kavram olarak hep tasavvur ediyoruz. Yani ki çalışmanız bağlamında söylüyorum. Ama bu şey gibi, mesela Newton'da da Newton'u biz hep modern modern bilimin, modern fiziğin kurucusu olarak çok böyle seküler, çok mekanik düşünen birisi olarak
tasavvur veyahut da kurguluyoruz. Kurgulanmış veyahut da şöyle kurgulanmış. Ama gerçekte böyle değil. İşte Newton gayet simyayla, ondan sonra ilahiyatla bunlar üzerine uğraşmış, bunların üzerine eserler vermiş birisi. Fakat Principas'ı modern bilimin kurucu metni. Buradan hareketle sizin de liberalizmin burada şey yapan nedir? Kurucu unsuru, kurucu ögeleri kimler şey yaptınız, üzerine çalıştınız?
İsterseniz şuradan başlayalım. Şimdi az önce siyasi ilahiyatın ne demek olduğunu geçerken bahsettim. Siyasi ilahiyat çok kısaca siyasetle teolojinin kesiştiği noktadır. Yani insanların kendi dini görüşleri siyasette nasıl karşılık buluyor? Onların siyasi fikir ve eylemlerini nasıl etkiliyor? Siyasi ilahiyat kısaca bu. Liberalizmin teolojik kökenlerinin siyasi ilahiyatla ne alakası olduğu bence apaçık. Liberalizmin sizin de dediğiniz gibi genelde seküler bir ideoloji olduğu düşünülüyor ve günümüzde zaten hakikaten de öyle. Yani 20. yüzyılın özellikle Darwin'den ve daha sonra da 20. yüzyıldan sonra liberalizm seküler bir ideolojiye dönüştü. Ama bu sekülerleşme süreci bu şekilde ilerlemiş olmasına rağmen 1600'lere, 1700'lere hatta 1500'lere gittiğimiz zaman liberal fikirlerin kaynağında farklı şeyler buluyoruz. Dini fikirler buluyoruz bunların kökeninde. Dolayısıyla liberalizm epeyce incelendiğinde ki kitapta ben inceledim. Radikal reformasyonun humanist bir projesi olarak gözüküyor. O döneme gittiğimiz zaman. Bu çağda bunun bu şekilde olmak zorunda ya da bu şekilde olmalı demek değil. Bu sadece tarihsel olarak bunun nereden çıktığını açıklamış oluyoruz. Şimdi bu açıklama neden önemli? Bunun iki önemli, yani tamam böyle bir açıklama var ama neden bu önemli? İki önemli yönü olduğunu düşünüyorum. Birincisi, genelde sizin de dediğiniz gibi liberalizmin, modernitenin ya da ta Newton'a kadar geri götürdünüz, daha geriye de götürebiliriz. Bu modern ideoloji veya fikirlerin seküler kaynaklardan çıktığı ya da dine karşı geliştiği fikri akademiyada baskındı. Bu fikir 20. yüzyılın ortalarına ama daha da çoğunlukla 1980'lerden itibaren sorgulandı. Birçok kitap, makale, yayın yapıldı bu hususta. Ve şimdi biz bunun bu kadar da böyle olmadığına dair daha analitik bir çerçeve elde etmeye başladık. Yani modern fikirler, özellikle liberalizmin seküler dine karşı gelişmediği bazı yerlerde, yani Fransa gibi yerlerde tamam bir ruhban sınıfı karşıtlığı olarak epeyce kendini gösterdi ama İngiltere, İskoçya gibi yerlerde teistik bir hareket olarak geliştiği yönünde ciddi bulgular ortaya çıktı. Bu nedenle ana akım anlatıya karşı yeni böyle bir anlatı, yeni bir paradigma gelişmeye başladı. Bu birinci yorumu. Önemli olmasının birinci sebebi bence bu. İkinci sebebi de bizim açımızdan yani neden bu Hristiyan ilahiyatıyla bu kadar uğraşıyoruz, bize ne denilebilir mi? Şöyle bir önemi var bence bizim açımızdan. Osmanlı modernleşmesine ya da çağdaşlaşmasına diyelim baktığımız zaman 1800'lerin başından beri bunu getirirsek Cumhuriyeti de dahil ederek burada genelde biz Fransız modernleşmesinin örnek alındığını görüyoruz. Aradan 200 yıldan fazla bir zaman geçti bu modernleşme süresi boyunca. İstenilen hedefe ulaşıldı mı? Hala net değil gibi gözüküyor. Yani hala bazı hedeflere ulaşılmadı. Dolayısıyla burada yanlış giden ne vardı? Bu probleme temas eden yönü var. Bu yeni çıkan anlatının. O yönde şöyle diyebiliriz. Şimdi mesela çok kısaca bahsedersek Osmanlı'nın son dönemi mesela diyelim ki Cumhuriyet dönemi Osmanlı'dan daha moderndi. Ama daha az liberaldi. Ya da Osmanlı Cumhuriyet'ten daha az moderndi, daha çok liberaldi. Dolayısıyla liberalizmi de kapsayan daha geniş bir çerçeve. Yani bütün siyasi ideolojileri, siyasi ideoloji harici endüstriyel devrim gibi hayatın, sosyokültürel hayatın diğer alanlarındaki pek çok geniş değişimi kapsayan bir çerçeve modernizm. Bunun içerisindeki liberalizm ise özellikle Batı akademiyasında aydınlanma ideallerinin bir sembolü olarak gözüküyor. Yani nedir işte liberal fikirler dedikleri? Sınırlı yönetim, insan onuru, insan özgürlüğü, ifade hürriyeti, teşebbüs hürriyeti, bir parlamenter yönetim olacak ki sınırlı yönetim olsun. Bu gibi insan hakları, aydınlama ideallerinin timsali olarak görülen bir siyasi fikirler yelpazesi. Bu fikirler yelpazesi Osmanlı'da bu fikirler yelpazesine odaklanmak yerine ki bunlar genelde Britanya'da doğdu. Fransız modeli örnek alındı. Fransız modernleşmesi örnek alındı. Dolayısıyla son noktayı koyacak olursam Fransız modernleşmesinin ötesine geçebilmek için liberalleşme yönünde epeyce kat edilmesi gereken yolun olduğu savunulabilir. Bu da işte liberalizmin teolojik kökenleri anlaşıldığında yeni bir perspektif açıyor bize. Yani Fransa'da mesela toplum dindarlar ile sekülerler kendi aralarındaki kavgayı çözemediler. Bir sosyal uzlaşı oluşamadığından en nihayetinde bir tansiyon birikti ve bu tansiyon yıkıcı bir proje şeklinde iktidara geldi. Bir sürü devrim oldu, bir şeyler oldu. Britanya'da ise sekülerler ile, yani o da zaten sekülerden ziyade teistik bir entelektüeller grubu var. Newton'dan etkilenen, daha sonra John Locke'un Newton'un bilimsel yöntemini hayatın her tarafına genişletmek için geliştirdiği empirik epistemolojiyi kabul eden ve doğayı keşfe çıkan tırnak içinde bir teistik veya deistik ama çoğu teistik entelektüeller grubu vardı. Dolayısıyla İngiltere'de toplum ikiye bölünmedi. Bu şekilde bir parçalanma olmadı. Daha yumuşak bir geçiş sağlandı. Liberal reformlar daha yumuşak bir şekilde yapıldı. Dolayısıyla bizim açımızdan yani Osmanlı çağdaşlaşması ve Türk çağdaşlaşması açısından Batı'da olup bitene bu perspektiften bakmak bence bize daha sağlıklı bir çerçeve veriyor.
Evet. Hocam şimdi hani kapitalizmin işleyişi hakkında iki temel şey var. Bir tanesi işte Marx'ın üretim ilişkileri üzerinden kapitalizmi tarif etmesi, sınıf mücadeleleri vesaire. Bir de Weber'in yaklaşımı var. İşte bu bunu din üzerinden esasen yani Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin işte Ruhu kitabında bu şeyi din üzerinden kuruyor. Düşünce sistemine ve burada birçok örnekle bunu ifade ediyor. Siz de biraz buraları referans alıyorsunuz. Şimdi burada Weber'in yaklaşımı yani kapitalizmin, liberalizmin şeyinde gelişmesinde Weberyen yaklaşım yani bu protestanlığın doğuşu, gelişimi ile kapitalizm arasındaki doğrudan bağ ile ilgili siz ne söyleyebilirsiniz? Yani birisi diğerini dışlıyor herhalde. Yani sonuçta Marx'a karşı bir Weber'e karşı bir Marx söylemi var. Burada sizin bu meseleye yaklaşımınız nasıl? Biraz temelden gitmek istiyorum da o yüzden bu soruyu sordum.
Anladım. Şimdi benim kitapta incelediğim, özellikle kitabın ikinci bölümünde incelediğim hususlardan bir tanesi kapitalizmin ortaya çıkışında sizin de ifade ettiğiniz gibi dinin rolü idi. Buna ta şuraya kadar götürebiliriz. Şimdi Weber'in de ileri sürdüğü gibi Protestan ahlakı, Weber'in tezi şu, Protestan ahlakı kapitalizmin temelini oluşturuyor. Marx'a karşı söylüyor tabii ki bunu. Ben Weber'in açıklamasına daha yakın duruyorum ama Marx'ın tamamen haksız olduğunu düşünmüyorum. Yani doğru açıklama ortalarda ama Weber'e daha yakın bir yerde gibi gözüküyor bana. Weber'in haklılık payını ben şurada görüyorum. Şimdi Almanya'da Protestanlık ortaya çıktığında Martin Luther'in antropolojiyi değiştirmesi şeklinde bir olgu var. Yani insan nedir? Mesela Katolisizm'de 1500'lere kadar insan dediğimizde günahkar doğan, vaftiz edildiğinde günahlarından arınan pesimistik bir insan tasavvuru var. Bu antropoloji deniliyor buna. Bu antropolojiye karşı Luther özellikle papazlık, rahiplik vesaire gibi mesleklerin İncil'de yazmadığı, daha doğrusu kutsal kitapta bunların yerinin olmadığı, asıl mesleklerin sıradan insanların yaptığı, işte yani fırıncılık, ev hanımlığı, tamamen sıradan meslekler. Asıl mesleklerin bunlar olduğu, Hristiyan hayatının bir işe yaraması gerektiği, faydalı olması gerektiğine dair bir reformasyon yaptı. Reformasyonun bu antropolojik, revizyonist yönü yeni bir insan tasavvuru ortaya çıkardı. Bu birinci kapitalizmin kaynağı bu taraflara, yani verimlilik, sosyal hayatın verimlileştirilmesi, fakirliğin giderilmesi üzerinde. Ve fakirliğin giderilmesi mesela çok önemli. Martin Luther fakirliğin giderilmesi üzerinde vurgu yaptı ama Katolisizm'de ise fakirlik övülen bir şey. Aquinalı Thomas'a kadar baktığımızda onlar da fakirlik özellikle manastıra kapanıp hatta dilenci papazlar oluşuyor. Yani çalışmadan, sosyal hayattan dışlanarak Tanrı'yla irtibat kurmak, bu şekilde Tanrı'ya ulaşmak ve kurtuluşu buradan elde etmek şeklinde Katolisizmin Benediktin cemaati var. Bir sürü onların kendi cemiyetleri var. Bu şekilde bir yönelimi vardı. Martin Luther bunları eleştirdi. Sosyal hayatın daha verimleştirilmesine yönelik bir eğilim başlattı. Yani yeni bir insan tipi ortaya çıktı. Bu bir. İkincisi, Martin Luther kendi yaptığı İncil tercümesinde daha önce, tabii bu ilk defa İncil Avrupa'daki yerel dillerden birine tercüme edilmiş oluyor. Ondan önce sadece Latince var ve çok büyük oranda papazlar okuyabiliyor. Zaten Latince sadece onlar biliyor. Ama Martin Luther bunu Almanca'ya çevirince, saklandığı bir kalede Almanca'ya çevirince, Almanca bilen, tabii herkes değil yine, şüphesiz okuryazarlık çok yaygın değil o dönemde, ama Almanca bilen herkes okuyabilir hale geliyor ve kendi metni içerisinde mesela ibadet kavramıyla çağrı, ibadet, meslek arasında bir bağlantı kuruyor. İngilizce, Almanca'da bunların başına rufen, aufrufen şeklinde bazı ekler getirerek o semantik ilişkiyi kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla Tanrı'nın bizden istediği meslek gibi bir sonuca gelmiş oluyor. Yani dünyada kendinizi sağlama almak için dini açıdan çalışmanız lazım, üretmeniz lazım gibi bir teolojik eğilim başlatmış oluyor. Daha sonrasına baktığımızda yine Weber'in argümanları, Weber'in dediği bugün kapitalizmin en çok Protestan ülkelerde yayılmış olduğunu görüyoruz. Katolik ülkelerde kapitalizmin piyasa güçlerinin bu kadar etkin olmadığını görüyoruz diyor. Bu tarihsel bir vaka. Bunun açıklaması illa kapitalizm olmak zorunda değil. Ama Martin Luther'den sonraki Protestan mezheplerine baktığımız zaman, özellikle Püriteryenizm gibi mesleklere baktığımız zaman, bunlar özetle Katolik Kilisesi'nin daha sonra, özellikle İznik Konsili'nden sonra Hristiyanlığa tanıtmış olduğu dogmaların ve putların, ikonoklast aynı zamanda bunlar, kiliselerdeki putları kendi dilleriyle, ifadeleriyle putları kırıyorlar. Çok sade bir din anlayışı. Ve İngilizce'de rigorous denilen, yani özenli çalışmaya ve Tanrı'nın isteklerini harfiyen yerine getirmeye ve bu dünyayı da mahmur etmeye yönelik bir eğilim başlatıyorlar. Özellikle Puritanlar, Puritanistler dediğim gibi bunu yapıyor. Dolayısıyla Weber'in açıklaması bence bu genel serencama, Martin Luther'in yeni de geliştirdiği antropolojiye, İncil tercümesindeki bazı hususlara baktığımızda Weber'in açıklaması daha doğru gözüküyor bana.
Burada yani Weber'in açıklaması gayet mantıklı geliyor ama bir yandan da baktığımız zaman aslında sizin anlattığınız süreç yani sürece baktığımız zaman diyalektik süreç de kendini gösteriyor. Yani bir tez, antitez, sentez şeklinde ilerleme bu süreçte bu Katoliklik, Protestanlık ve buradan da hareketle liberalizm belki olabilir. Böyle bir sürecin de var olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten kitabınız aslında bunun üzerine. Peki burada bu Protestan'ın öne çıkarttığı fakat daha sonrasında liberalizmin aldığı unsurlar veyahut da sekülerleştirdiği unsurlar neler? Yani bu liberalizme taşıdığı düşünceler neler? Onlar da biraz bahsedebilir miyiz? Yani belki şeyden de bahsedebiliriz. Yani Katoliklik süreci itibariyle hangi unsurları taşıyorlar ve hangi unsurları liberalizmin ana temellerini oluşturuyorlar, ana temellerine koyuyorlar?
Evet, şimdi Protestanlık liberalizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur dediğimizde şunu kastediyoruz aslında. Protestanlık Katolisizm gibi yani 1.000 yıllık bir süreçte epeyce kemikleşmiş bir yapıda ve özellikle de Papa'ya karşı. Yani Martin Luther Papa'yı Deccal, şeytan tarafından gönderilmiş Deccal, kendi ifadesi bu. O şekilde nitelendiriyor. Bir doğallaşma süreci başlatıyor Protestanlık. Aslında Protestanlık epeyce selefi bir şey. Yani Martin Luther mesela epeyce cihatçı. Çok keskin, katı bir teolojik kendisinin şeysi var, bakışı var. Liberalizme giden yolu
Hatta şöyle bir
buyurun.
şey söyleyeyim. Yani bu bir sadece açmalık olsun. Normalde bu kökten dincilik mevzuları da aslında protestanlık üzerinden. Yani bugün Müslümanlara İslam üzerine köktencilik, fundamentalizm denen unsur aslında protestanların için kullanılan bir kavram. Yani bu sizin söylediğiniz selefilikte falan, yani şey selefilik nedir? Protestanlık selefilikte tanımladınız. Onda da uyuşuyor. Buyurun, ben sadece böyle bir şey yapayım dedim. Açmalık yapın dedim.
Kesinlikle yani dediğinize katılıyorum. Protestanlık zaten Thomas Aquinas'tan da öncesine gidip Augustinus'u, Martin Luther'in Augustinus'u, Aziz Augustinus'u esas alıyor ve Augustinus'a dönmeliyiz diyor. Sadece inançla kurtuluruz diyor. Yani bir sürü selefi, eskici yani selefe dönmeliyiz şeklinde selefi tırnak içinde. Bir sürü selefi tema var. Hem Martin Luther'in protestanlığında hem de Calvin'in ve diğer protestan o dönemdeki mezheplerin protestanlığında. Ama protestanlık daha sonradan liberal fikirlerin gelişmesine zemin olacak bir süreci başlatıyor. Oradan her türlü akım sökün ettiği için yani bir defa Papa'nın eleştirilmesi hemen kısa sürede kralların eleştirilmesine dönüşüyor. Bu bir. İkincisi protestanlık başladığı andan itibaren daha önce de bazı protesto eden hareketler vardı. Tırnak içinde protesto eden hareketler vardı. Mesela Jan Hus Martin Luther'dan daha önce Papa'ya karşı bir hareket başlatmıştı ama başarılı olamamıştı ve diri diri yakılarak öldürüldü. Protestanlığın selefi bir hareket olmasına rağmen başarılı olması ve daha sonradan da liberalizmin bu şekilde doğuşuna götürmesinde ki en önemli basamaklardan bir tanesi radikal protestanlığın ortaya çıkması. Radikal protestanlık ise şu: hem Katolisizmi reddeden hem de Protestanlığı reddeden bir grup hareket. Bunların en önde gelenleri Unitarianlar. Yani bunlar tek tanrıcılar denebiliriz bunlara. Unitarian zaten tekleyici, birleyici demek. Arkasından Socinianlar. Bunlar da zaten tek tanrıcılar. Bunlar teslise karşı çıkıyorlar. Çeşitli diğer dogmalara da karşı çıkıyorlar. Aynı ölçüde bağnaz bunlar da. Yani tırnak içinde. Epeyce keskin. Önemli kısmı. Ama yine bir kısmı bunlar arasından ki Michael Servetus var. Onun hikayesini birazdan anlatmak lazım. Dini hoşgörüyü, İsa'nın bir sıradan peygamber olduğunu ve örnek alınacak bir kişiliğe sahip olduğunu, Tanrı'nın oğlu olmadığını, insan onurunun esas olduğunu, bütün herkesin vicdani özgürlüğe sahip olduğunu, istediği şeye inanabileceğini, önemli olan bunları Tanrı'nın karar vereceği, bu meseleleri Tanrı'nın karar vereceği gibi pek çok liberal fikri bu radikal protestanlar arasında görebiliyoruz. Yani radikal protestanlık kısaca hem Katolikliği reddeden hem de Protestanlığı reddeden bir harekettir. Bunu daha iyi anlamak için Michael Servetus'un hikayesini çok kısa bir şekilde isterseniz bahsedeyim. Michael Servetus, Jean Calvin'in kendisinden daha küçük dönemdaşı, yani çağdaşı. İspanya'da doğuyor. Tıp ve diğer bilimler okuyor. Kısa sürede 4-5 dil bilir hale geliyor. Belli ki dahi birisi. Eski dillerin hepsini biliyor. Yani İbranice, Arapça, zaten Latince biliyor. Daha sonradan Hristiyanlığı incelemeye başlıyor. Merak salıyor Hristiyanlığa. Erasmus'tan çok etkileniyor. Erasmus'un hümanizminden. Erasmus kuzeyde yaşıyor ama tabii bütün her tarafı geziyor zaten Erasmus. Huzursuzluk nedeniyle, o dönemdeki teolojik sıkıntılar nedeniyle bir yerde rahat vermiyorlar adama. Başka bir şehre göçüyor sürekli. Bu şekilde 10 tane neredeyse şehirde yaşamış çeşitli dönemlerde. Michael Servetus Erasmus'un hümanizminden çok etkileniyor. Ve sonuç olarak neredeyse liberalizm, ön liberalizm diyebileceğimiz kendince bir teolojik sistem geliştiriyor. Bu teolojik sistemin ana ayakları şunlar. Herkes özgürdür, istediğine inanabilir. Yani özgürlük var, dini hoşgörü var. İnsan onuru asıldır. İnsan onurunu, yani insan Tanrı'nın zaten yarattığı en şerefli varlık olarak insan onuru esastır. Gibi bir dizi liberal fikri geliştiriyor. Ve daha sonradan kendi incelemeleri esnasında İznik Konsili'nden önceki kilise babalarına merak salıyor. Oturup onları okuyor ve şu sonuca ulaşıyor. Katolisizm Hristiyanlığı ne kadar bozduysa Protestanlık da, Jean Calvin diyor özellikle, Hristiyanlığı tam tersi taraftan o kadar bozuyor deyip Hristiyanlığın restorasyonu, Restoratio Christianismi Restoratio isimli bir kitap yazıyor. Tabii yaşadığı yerdeki bu sürekli yani hararetinden ötürü, fikri hararetinden ötürü sürekli birileriyle tartıştığından bir şehirden bir şehre kaçmak zorunda kalıyor. Çeşitli isimler, takma isimler altında yaşıyor. Mesela Fransa'nın Lyon şehrinin Vienne kasabasına gidiyor. Orada Michel de Villeneuve isimli takma isimle yaşıyor. Her gittiği yerde birileriyle tartışıp oradan kaçmak zorunda kalan bir tipten bahsediyoruz. Bu kitabı yazıp hiç yapılmaması gereken şeyi yapıyor işte. Tutup o kitabı Calvin'e gönderiyor. Calvin de buna karşı zaten ondan öncesinde mektuplaşmaları var. İyice husumet beslemeye başlıyor Servetus'a karşı. İtalya'ya gidiyor bir ara. İtalya'da bazı üniteryenleri, bazı kişileri üniteryen yapıyor. Yani tek tanrıcı yapıyor. Bunu doğal din olarak görüyor. Yani doğal din buydu. Hristiyanlıkta doğal dinin bir temsilcisiydi. Daha sonradan tahrif edildi gibi kendisinin bir anlayışı var. Calvin'e kitabı göndermekle yetinmeyip üstüne üstlük bir de Cenevre'ye gidiyor. Calvin'le güya tartışmaya katılıp Calvin'i ikna edecek. Hakikati bulduracak. Ama maalesef Calvin'in zaten ona karşı nefret dolmuş. Bir münazara yapıyorlar. Kamu münazarası arası. Orada Calvin iyice artık nefret dolu olduğu için hapse attırıyor önce. Arkasından diri diri yaktırıyor. Michael Servetus'un hikayesi bu şekilde bitiyor ama fikirleri çok etkili oluyor kendisinden sonra. Özellikle Katolik ve Protestan olmayan bölge neresi o dönemde? 1500'lerin ilk yarısından bahsediyoruz. Doğu Avrupa. İtalya'dan bazı Michael Servetus'un bu tek tanrıcı fikirlerini kabul eden Fausto Sossini ve Lelio Sossini isimli amca çocukları, daha doğrusu bir amca, biri işte yeğen oluyor. Bunlar ilk önce Transilvanya'ya gidiyorlar. Osmanlı'ya yakın olduğu için o zaman zaten Osmanlı'nın vasalı durumunda. Orada bir üniteryen cemaati oluşuyor Transilvanya'da. Macaristan'da hakeza benzer bir gruplaşma oluşuyor. Daha sonra Polonya'da, hep Doğu Avrupa şehirlerinde bu gruplaşmalar oluşuyor. Daha sonra karşı reformasyon sürecinde bunları kovuşturup buralardan kovuyorlar. Hollanda'ya ve İngiltere'ye gidiyorlar. İngiltere'de mesela John Locke'u çok etkiliyor Sosinyenler. Ve John Locke birçok bundan kitaplarını okuyor. Yani bunun belgeleri de elimizde kısmen var. Hollanda'ya gittiği zaman John Locke bu Sosinyenlerin kitaplarıyla çok haşır neşir olup kendisine karşı da bu şekilde bir sürü zaten suçlama yöneltiliyor Anglikanlar tarafından. En nihayetinde bu tek tanrıcılar, yani doğal din savunucuları, doğal dini savunanlar, Hristiyanlığın tahrip edildiğini, bir dogmatikleştirildiğini savunanlar Hollanda, İngiltere ve Amerika'ya gidiyorlar. Mesela Boston'da 1800'lerin başında bütün kiliseler üniteryen, bir tanesi hariç. Bütün kiliseler Boston gibi o zamanın da önemli yerlerinden biri. Bütün kiliseler üniteryen. Dolayısıyla Amerika'nın bu aydınlanma döneminde, İngiltere'nin, Hollanda'nın aydınlanma döneminde liberalizmin fikirlerinin kök sallayan bu fikirler bir yerden gelecek. Nereden gelecek bunlar? Her fikrin bir yani aynı bir şekilde evrimi var fikirlerin. Bu fikir tarihçiliği de bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu fikirlerin kaynağı en çok buralardan geliyor. Britanya'daki liberal fikirlerin kaynağı en çok buralardan geliyor. Çok evet. Uzattım, kusura bakmayın lafı.
Estağfurullah. Hocam bu siz bu hikayeyi anlatırken benim aklıma Stefan Zweig'ın Rotterdamlı Erasmus'un Zaferi ve Trajedisi diye çok güzel bir kitabı vardır. Bir de galiba Calvin'e karşı Castileo diye bir kitabı daha vardı. Gene bu protestan, Calvinist yobazlığa karşı yazdı. Onlar çok etkileyici biyografilerdi. Çok uzun yıllar önce okudum. Yani belki 30 sene olmuştur ama gerçekten bu Erasmus'un başına gelenler vesaire çok ilginç hikayelerdi. Şimdi sizin bu kapitalizmin gelişiminde dinin etkisi üzerine şey yaptığınız ortaya koyduğunuz şey de bir de tabii bu ahit teolojisi var. Yani toplum sözleşmesi gibi ondan sonra anayasalcılık gibi seküler gibi görünen kavramların da aslında arkasında bir ilahi veya işte teolojik bir şey olduğunu ifade etmişsiniz. Biraz bunları açabilir miyiz hocam?
Tabii. Şimdi liberalizm dediğimizde yine anayasalcılık, toplum sözleşmeciliğiyle çıkıyor bu ilk anayasalcılık fikri de. Siyaseten liberalizmin en temel temalarıdır bunlar. Şimdi Charles Taylor'ın fikir tarihçisi, felsefe tarihçisi bir tabiri var. Kaçınılmaz çerçeveler diye. Inescapable frameworks. Bu şu demek. Toplumların hayatında belirli fikirler oluyor. Çerçeve diyor buna. Bu çerçeve dönüşebiliyor ama üç aşağı beş yukarı tekrardan zuhur ediyor. Yani dönüşmüş farklı bir şekilde zuhur ediyor daha sonradan. Dolayısıyla bu sözleşme fikrinin temeline baktığımız zaman bunun temelinde Covenant teolojisinin bulunduğunu görüyoruz. Covenant teolojisi, ahit teolojisi. Çok kısa şu demek. Kutsal kitapta Tanrı peygamberlerle ahit yapıyor. Zaten adı üzerinde eski ahit, yeni ahit deniliyor. Bir ahitleşme, sözleşme söz konusu. Bu ahitler, siz benim dediklerimi yaparsanız ben de sizi ebedi hayat vaat ediyorum şeklinde özetlenebilecek ahitler. Sadece Tanrı peygamberle ahit yapmıyor. Peygamber halk, kendi halkıyla ahit yapıyor. Sonra halklar arası barış ahitleri falan var. Özellikle eski ahitte. Thomas Hobbes'tan başlayan toplum sözleşmeciliği, daha sonra John Locke ve Jean-Jacques Rousseau bu toplumsal sözleşme fikrini işliyorlar. Bu fikri buradan almış gibi gözüküyorlar. Çünkü Covenant kelimesini sık sık kullanıyor bu yazarlar. Zaten yani kutsal kitapta sürekli bu şekilde geçiyor. Bu Kur'an'da da misak olarak geçiyor. Mesela misak-ı milli var. Cumhuriyet'in ilk döneminde oradan aklımıza gelebilir. Bu fikir belli ki siyaseten kullanışlı gözüküyor onlara. Ve diyorlar ki madem Tanrı peygamberlerle ve dolayısıyla peygamber aracılığıyla halkla böyle bir sözleşme yaptı. O zaman kralla da sözleşme yapılması lazım. Kral da bize ne istediğini, bizim ondan ne istediğimizi yazalım. Ya da sözel bir sözleşme olsun en azından. Bu şekilde yani zaten daha şunu da söylemek lazım tabii. Kralla sözleşme bir anayasa oluyor İngiltere'de. Yani kralın yetkilerinin sınırlandırılması şeklinde sözel bir anayasaya dönüşüyor. Ama toplumda insanların kendilerini yönetme hakkını bir aracıya vermeleri şeklinde bir sosyal sözleşmecilik ki özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun işlediği bir husus. Yani daha cumhuriyetçi bir sözleşmecilik. Onun temelinde de ki Jean-Jacques Rousseau sözleşmecilerin üçüncüsü. Yani Hobbes, Locke, Rousseau. Onun temelinde de bu Covenant fikri gözüküyor. Covenant fikri yani ahit fikri orta çağlarda bu kadar baskın değildi. Katolik orta çağlarda bu kadar baskın değildi. Protestan reformasyonuyla birlikte Protestan mezhepleri bu fikri çok önem verdiler. çeşitli sebeplerden ötürü. Ve her bir protestan grubu bu fikri işleyerek kendi arasında, yani kendi toplumunda bir neredeyse sivil toplum diyebileceğimiz bir yapı oluşturdu. Yani mesela bu protestanların önemli bir grubu olan Küritenler Amerika'ya gittiklerinde daha sonradan hepimizin bildiği gibi Tocqueville Amerika'daki demokrasinin en önemli kaynaklarından birisinin bu yerel meclisler olduğunu söylüyor. Yani meclisleşme, grup kurup o grup arasında meseleleri halletme, sivil toplum dediğimiz şey, yani sivil toplum dediğimiz şey İngiltere'de, Almanya'da ve özellikle Amerika'da bu ahit fikrinden çok güçlü, ahit fikrinden çok güçlü bir şekilde etkilenmiş gibi gözüküyor.
Ben sesini açmışım da kapatmışım. Ya şey, peki bunun haricinde başka böyle unsurlar var mı? Yani toplum sözleşmesi var dedik. Bu şeyden, protestanlıktan veyahut da Hristiyanlıktan aldıkları. Yani başka kavramsallar, başka kavramsallaştırmalar veyahut da başka kavramlar oradan tevarüz ettikleri, sizin gördükleriniz neler?
Şimdi zaten kitabın ilk birinci bölümündeki protestanlık bahsini konuştuk onu. Arkasından ahit teolojisinin liberalizmin gelişimine nasıl etki ettiğini konuştuk. Üçüncü olarak doğal hukuk ve doğal haklar geleneği var. Bu da çok önemli. Bu kitap ilk İngilizce olarak yayınlandı. Türkçe'ye tercüme edildi. Yani Türkiye'de bu konular çok fazla işlenmiyor. Daha dar bir çerçevede, yani Batı'nın dini dönüşümüne dair tartışma alanı daha bizde dar. Tabii doğal sebeplerden ötürü, yani Batı kendi tarihini daha fazla araştırdığından. Şimdi doğal haklar ve doğal hukuk ise Türkiye'de de epeyce işlenen bir konu bunlar arasından. Yani bizde ahit teolojisi falan mesela çok fazla bilinmez ama doğal haklar, doğal hukuk çok önemlidir. Doğal hukuk daha sonradan insan haklarının, doğal haklar daha sonradan insan haklarının da temelini oluşturduğu için bütün dünyada çok önemlidir insan hakları. Şuradan başlamak lazım. Doğal hukuk ta eski Yunan'a kadar gidiyor aslında. Eski Yunan'dan Hristiyanlığa geçiyor erken dönem kilise babalarının aracılığıyla. Orta çağlarda Thomas Aquinas doğal hukuku epeyce sistemleştiriyor ve kendi Katolik teolojisi içerisinde önemli bir yeri var o dönemde doğal hukukun. Bunun mesela İslam'ın orta çağlarına baktığımızda biraz farklı olduğunu görüyoruz. Yani İslam'ın orta çağlarında doğal hukuktan ziyade daha çok ilahi emir teorileri baskın. Yani Tanrı emretti, o nedenle yapıyoruz şeklinde özetlenebilecek teoriler baskın. Batı Katolik orta çağında ise bu doğal hukuk baskın bir temaydı. Ama o dönemde şu şekilde anlaşılıyordu doğal hukuk. Tabiatın kendi içkin yasaları var. Bu yasalar insanın iyiliği için yapılmış. Tanrı'nın emirleri de bu yasalarla uygundur. Dolayısıyla Tanrı'nın emirleriyle bu tabiata içkin olan yasa, ki doğal hukuk işte o, bunlar uyum içerisindedir şeklinde özetlenebilecek bir Katolisizmin düşüncesi var. Protestan ahlakı ile birlikte daha sonrasında tabii yani Protestan Reformasyonu doğal hakları hemen ortaya çıkarmıyor. Ama daha sonradan bu insan onuru düşüncesi, özellikle radikal reformasyonun güçlendirdiği insan onuru düşüncesi doğal hakları doğuruyor. Büyük ihtimalle, yani kesin bir şey söyleyemiyorum. Önemli bir tartışma konusu bu. Büyük ihtimalle doğal hukuktan çıkıyor bu doğal haklar. Doğal haklar erken modern dönemde, yani tam John Locke döneminde insan hürriyetini, insanın temel hak ve özgürlüklerinin savunusu şeklinde aşırı ilerlemiş devlet otoritesine karşı bir başkaldırıya, yani devrimci bir yönelim alıyor. Doğal haklar fikri 1600'lerde. Dolayısıyla bu yönelim nasıl gerçekleşiyor? Bu çok önemli. İlk defa bu yönelim kilise yazarlarının, bunlar tabii özellikle yani Katolik değil de Protestan kiliseleri, Anglikan 3-4 kişi var. Rutherford, Samuel Rutherford var. Francisco Suarez var. O Katolik gerçi. Cizvit, İspanyalı. Philip de Mornay var. Bu Fransız Protestanı. Bunların Richard Hooker var. Anglikan papazı. Bunların düşüncesinde doğal haklar fikri neredeyse John Locke'da bulduğumuz hale ulaşıyor. Yani insanın doğal hakları vardır. Tabii bu Tanrı tarafından verilmiştir. Bu doğal haklar insana. Buna devlet ya da siyasi otorite müdahale edemez. Müdahale ederse Tanrı'nın hakkını gasp etmiş olur şeklinde dini metinlerde inceleniyor bunlar. Daha sonradan yani sekülerleşme diyoruz ya, liberalizmin daha sonradan sekülerleşmesi, bu dini metinlerdeki bu fikirlerin John Locke özellikle ilk defa John Locke tarafından ama daha sonra bu süreç devam ediyor tabii. Alınıp daha seküler, teolojik bağlamından, dini bağlamından koparılmış, siyaset teorisi bağlamında işlenen fikirlere dönüşüyor bunlar. İşte ahit teolojisi teolojik bağlamdan alınıp sosyal sözleşme teorisi, siyaset teorisi oluyor. Bu doğal haklar fikri Tanrı'nın verdiği bu Amerikan Anayasası'na kadar giriyor. Yani bildiğimiz gibi. O kadar etkili bir fikir. Bu hala da dediğim gibi insan haklarının temeli doğal haklardan geliyor. Bu dini metinlerden alınıp daha seküler bir şekilde işleniyor. Hem bu şekilde muhtemelen toplumun daha geniş kesimleri tarafından kabul ediliyor. Hem de ortak bir uzlaşma zemini oluyor bu doğal haklar ve sosyal sözleşme gibi liberalizmin diğer teolojik kökenleri diye bahsettiğim hususlar. Kitapta bahsettiğim hususlar.
Burada Locke haricinde başka düşünürler var mı? Yani bizim hani bildiğimiz böyle sizin de söylediğiniz Hobbes var, işte Erasmus olabilir ama bu şeyi nedir? Protestanlık düşüncesini, daha doğrusu Protestanlıkta var olan o, hatta daha da genişte söylemek gerekir belki, Hristiyanlık düşüncesinin etkilenip bunu siyasi sekülerleştirerek siyaset alanına dönüştüren. Locke haricinde başka birileri var mı? Yani o şey nedir? Kimler var daha doğrusu Locke haricinde? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Bu dönüşümün, yani bu teolojik fikirlerin teolojik metinlerden alınıp siyaset teorisine taşınması bir süreç olarak gerçekleşiyor. Mesela şu anda siyaset teorisi dediğimizde biz Samuel Rutherford, Philip de Mornay, Francisco Suarez gibi isimler hiç okumuyoruz. Hiç duymuyoruz dahi bu isimleri. Ama bunlar John Locke'un işlediği fikirlerin hemen hemen tamamını işlemiş vaziyette. Kendi dini metinlerinde. John Locke çağı yakalıyor. Yani bak çağın nereye doğru gittiğini muhtemelen fark edip bunları alıp dini metinlerden ziyade siyaset teorisi bağlamında işlediğini söyledik. Tabii ki John Locke tek değil. Daha sonrasında birçok isim var. Bunların en önde gelenlerinden birisi Joseph Priestley. Priestley mesela Unitarian, yani tek tanrıcı bir papaz. O da bu fikirleri, yani liberal fikirler diyebileceğimiz fikirler yumağını kendi metinlerinde siyaset teorisi bağlamında işliyor bunları. Bu projeyi aslında şu şekilde tarif edebiliriz, yani daha iyi anlamak açısından. Newton 17. yüzyılda kendi yerçekim teorisini geliştirdiğinde, bu teori nasıl geliştirildi diye John Locke Newton'un bilimsel yöntemine baktı ve bu yöntemi bilgiye ulaşmanın yöntemi olarak gördü. Yani bu şu demek, orta çağlarda bilgi diye farklı şeyler ele alınıyordu. Yani bilginin nesnesi bambaşkaydı orta çağlarda. Elbette kilise, katedral inşa edenler, köprü inşa edenler, çeşitli yararlı gereçler yapanlar, mekanistler gibi bir zanaatkarlar vardı. Bunlar mekanikle uğraşıyorlardı ama felsefe bilmiyorlardı. Üniversitede felsefe bilenler de bu gibi işlere düşük el işi olarak görüyorlardı. Yani gündelik ücrete dayalı el işi olarak görüyorlardı. Böyle bir kopukluk vardı orta çağda ve bilginin nesnesi olarak mahiyetler denilen metafizik bazı bir takım şeyler kabul ediliyordu. Newton yer çekimi teorisini bu şekilde geliştirdikten sonra John Locke bilginin nesnesi, daha doğrusu bilgiye ulaşma yolunun empirizm olduğunu savundu. Bunu çok geniş insan anlığı üzerine denemede yazdı ve bundan sonra İngiliz düşüncesi sadece doğa bilimi alanında değil, yani doğa bilimi tamamen empirist kaynaklardan gelişti. Yani doğayı işte biyologlar biyolojik fenomenleri araştırdılar, kimyacılar kimya fenomenlerini araştırdı. Tamamen empirik. Yani gidip inceleyeceksiniz. Neyse, doğada her ne varsa gidip empirik olarak inceleyeceksiniz. Empirizm dediği de bütün bilgilerimiz beş duyu organından gelir. Beş duyu organı haricinde bilgi yoktu. Bu bizi şu anda bunu çok verili olarak kabul ediyoruz. Çünkü bunun içine doğduk. Yani başka bir şey bilmiyoruz. Ama Orta Çağ'da John Locke döneminde bu çok radikal bir şey. Zaten John Locke bunu ileri sürdüğü için çokça suçlanıyor. Daha sonra bu empirik epistemoloji hayatın bütün her tarafına uygulandı. Dolayısıyla dine de uygulandı. Buradan şu çıktı. Şimdi mesela kralların tanrısal hakları şeklinde Divine Right of Kings, kralların tanrısal hakları şeklinde bir teori vardı. Bu teoriye göre Tanrı krallara yönetim yetkisi vermiştir. Krallar halk üzerinde aynı bir babanın çocukları üzerindeki olduğu gibi bütün mutlak hakka sahiptir. John Locke bunu beş duyu organıyla kanıtlayamıyoruz dedi. Ne kadar radikal olduğunu anlamak için söylüyorum bunu. Beş duyu organıyla kanıtlayamıyoruz. İncil'de böyle bir şey yok dedi. Dolayısıyla bunu reddetti. Bunun yerine sınırlı yönetim ya da temsili yönetim diyeceğimiz, daha sonradan tabii, yani bu tamamen John Locke kurmuyor bunu, daha sonradan oluşan bir şey gerçekleşiyor. Ama burada hikayenin devamında şuna getirmek istiyorum lafı. John Locke'un empirik epistemolojisi dine, metafiziğe uygulandığı zaman doğal teoloji ortaya çıktı. Natural theology denilen İngilizce'de. Bu doğal teoloji kısaca teizm demek. Yani Tanrı evreni yaratmıştır. Tabiata bazı içkin yasalar koymuştuk. İnsanlar olarak biz o yasalara uygun yaşamalıyız. Şeklinde Tanrı'nın varlığını da tabiattan yola çıkarak kanıtlayan, dolayısıyla kutsal metne çok fazla atıf yapmamaya çalışan, çünkü kutsal metinde, yani Eski Ahit ve Yeni Ahit'te apokaliptisizm var. Mesela Michael Servetus apokaliptik, yani kıyamet ha koptu ha kopacak düşüncesinde bu harareti besliyor, dini coşkuyu. Çünkü yani 50 yıl içerisinde bir şeyler olacak, büyük bir şeyler olacak diye düşününce dini hararet buradan besleniyor. Ama beş duyu organıyla bunu da kanıtlayamıyoruz. Dolayısıyla bu İncil'deki, yani kutsal kitaptaki bu gibi mucizeleri, apokaliptik unsurları öteleyen, onun yerine tabiatı inceleyerek, tabiattan Tanrı'nın varlığına yönelik bir teoloji geliştiren bir doğal teoloji ortaya çıktı. Ve John Locke'dan sonra sayısız doğal teolog, yani doğal teoloji yapan kişi var o dönemde. İngiltere'nin başarısı belki şu oldu. Yani John Locke'dan sonraki dönemde şanlı devrim var 1688'de, ama daha sonrasında yumuşak bir şekilde demokrasiye geçmeyi görüyoruz. İngiltere'nin başarısı burada Newton'un kişiliğinde sembolleşen teistik, yani Tanrı'yı reddetmeyen teistik ama bilimin hiçbir fikrine karşı gelmeyen bir şey. Empirik olarak empirik delil varsa o şeye karşı çıkmayan, ona karşı çıkmak yerine dinin iddialarını budayan bir entelijansiya ortaya çıktı İngiltere'de. Fransa'da bu başarılamadı. Fransa'da Katolik Kilisesi'yle monarşi saf safa el ele verip Fransız filozoflarına sosyal alanda hayat hakkı tanımadıklarından toplumdaki o gerilim iki kısma bölündü toplum ve çarpışıp kanlı bir sonuca ulaştı. İngiltere'de bu gerçekleşmedi. Teistik bir şekilde gerçekleşti. Bence bu şunu gösteriyor bize aynı zamanda. Yani liberalizmin bu hümanistik ve teistik kökenleri olması İngiltere'de sosyal barışı destekledi. Yıkıcı bir projeye gitmeden monarşinin yetkilerinin adım adım kısıtlanarak, parlamentonun yetkilerinin adım adım genişleyerek ve sosyal özgürlüklerin, hoşgörü aktlarının adım adım topluma verilerek, çeşitli dini gruplara verilerek bu şekilde bir toplumsal barışın tesis edilmesinde liberalizmin bu şekilde dini kökenlerden gelmesinin önemli bir rolünün olduğunu düşünüyorum. İngiltere özelinde konuşursak.
Evet. Şimdi hocam siz bunları anlatırken benim aklıma iki şey geldi. Bir tanesi bizim Nihal Fırat Özdemir'le yapmış olduğumuz İngiltere'de bilimsel bilginin, kamusal bilginin yeniden üretimi diye bir yayınımız vardı. Orada Nihal hocam Penny Akademilerden bahsetmişti. İşte bu toplumun eğitilmesi, işte insanların kahvelerde fizik, kimya, biyoloji, işte felsefe falan konuşmaları ve bunu üniversite hocalarının gidip buralarda bedava anlatmalarını anlatmıştı. Daha sonra geçen hafta başladığım bir kitapta bu New York Metropolitan Müzesi'nin tarihini okumaya başladım. New York'ta bu müze açıldığı zaman müzeyi kuran mütevelli heyeti bir de müzenin etrafında bir meslek okulları açıyor. Ve bu bayağı böyle bir yaygın hale geliyor. İlk başlarda bedava. Müzenin açılmasının tek amacı da insanların sanatla iç içe geçerek hani ruhlarını şey yapmaları, nasıl söyleyeyim, hani onları eğitmek yani bir anlamda. Şimdi bu sizin söylediğiniz bir şey vardı, işte felsefeyi yukarıda bir yere koyup gündelik işleri daha hakir gören bir anlayış var Katolik dünyada. Tabii Katolikler daha çok öbür dünyaya çalışan, Protestanlar da işte bu dünya için çalışan insanlar. Dolayısıyla aslında yaptıkları bu tercihler aslında dinleriyle veya inanışlarıyla da çok doğru orantılı. Yani bu açıdan Weber'e hak vermemek çok mümkün değil. Tabii Marx'ın kapitalizmin kendisini incelerken Weber biraz onun ruhuyla, yani felsefesiyle ve teolojisiyle olan bağlarını şey yapıyor. Bu hani aklıma gelenlere önden bir paylaşım, belki bir katkı olabilir. Bunun dışında yavaş yavaş da son sorularımıza gelelim. Hocam şimdi bu bugünden baktığımız zaman Protestan ahlakıyla kapitalizmin geldiği nokta arasında hala bir bağ olduğunu siz düşünüyor musunuz?
Protestan ahlakıyla bugün kapitalizmin geldiği yer arasında.
Evet.
O bağ, tabii o bağın ben koptuğunu düşünüyorum artık yani. Hı hı. 1900 şimdi bu Britanya'da gerçekleşen uzlaşı, yani teistik, bunlar şu şekilde düşünüyorlar kısaca. Bir doğal bir din var. Hristiyanlıkta bu doğal dinin bir temsilcisi. Çok kısa. Bu düşünce, teizm diyebileceğimiz bu düşünce Darwin'den sonra ciddi bir yara aldı. Çünkü Darwin yani kan revan içinde o tabiat simgesini ortaya çıkardı. Ve tabiat huzurlu, insana iç huzuru veren ve tamamen uyum içerisinde işleyen bir mekanizma olarak görülürken aslında yani parazitlerin kol gezdiği bir vahşet ortamına dönüştü insanların tasavvurunda. Bunun netice, tabii en büyük bence kıvılcım bu oldu. Tek bir kıvılcım bu değil. Yani bu bence teizme karşı bir şey tam olarak değil ama orası ayrı bir husus. Arkasından bu 1900'lerin 1800'lerin sonundan itibaren bu toplum arasındaki, yani dindarla din ile, daha doğrusu diyelim din ile bilim arasındaki uzlaşı zayıfladı. Daha sonradan dindarlar, yani büyük ölçüde sekülerleşme ondan sonra hızlandı. Kapitalizm de benzer bir yoldan geçti bence. Günümüzde Protestan ülkelerde daha fazla sermaye birikimi olduğunu görüyoruz. Amerika'da, Hollanda, yani kuzey ülkelerinde, Avrupa'nın güneyinde, Katolik ülkelerde nispeten daha az kapitalizmin kök saldığını görüyoruz. Ama bunun kökenleri oralara gidiyor diyebiliriz. Ama bugün bir Katolik, Protestan, kapitalist olamaz şeklinde bir yargı kesinlikle bence doğru olmaz. Şunu diyeceğim ben kısacası. Artık çağdaş dönemde, yaşadığımız dönemde bu bağ büyük ölçüde koptu. Seküler bir çağda yaşadığımız için. Hatta bu bağlar çok fazla önemsenmiyor. Tarihsel bir önemi haiz olarak görünüyor. Dolayısıyla sizin sorunuza böyle bir cevap verebiliriz.
Önümüzde Çin gibi bir örnek de var yani. Hani Protestanlıkla hiç alakası olmayıp bugün günümüz kapitalizmin temel itici güçlerinden birisi olarak da yani artık bunun çok dinle falan da çok alakası kalmamış gibi de duruyor yani bir yandan baktığımız zaman.
Aslında modern dünya modern düşünce aslında dini sadece şeyde değil, Batı'da değil, diğer bütün coğrafyalarda da dini bir yere hapsetti. Yani o yüzden bu ilişki arasında yani ilişki yok artık yani öyle bir doğrudan bir ilişki yok yani Weber'in kullandığı bağlamda düşünebileceğimiz. O yüzden çok farklı yerlere gidiyor. Yani gayet senin örnek gibi aslında Çin başka bir şekilde ilerliyor. Dinle artık öyle bir şeyimiz yok. Doğrudan bağlantısı yok bu işlerin.
Evet.
Tabii yani aynen. Çin'de dediğiniz gibi kapitalizmin nasıl refah yarattığını Batı'dan öğrenip devlet kapitalizmi diyebileceğimiz yani orada da bir takım oligarklar var. Onlara daha fazla imtiyaz sağlanıyor falan ama en nihayetinde kapitalizmi öğrendiler, serbest ticareti ve bunun üzerinden 20-30 yıl içerisinde çok büyük bir ekonomi haline geldiler. Dolayısıyla bunun dini bağları şu anda olmak zorunda değil. Bizim işlediğimiz husus sadece bu fikirlerin kökeni nereye gidiyor? Bu fikirler nerelerden geldi? Nasıl dönüştü? Bunu işlemiş olduk biz.
Evet. O zaman var mı sorun?
Yok. Yani ama şey açısından önemli. Yani ilk başta girdiğimiz yani soru değil de bu yorum olarak yani Türkiye'deki bu liberalizm, liberal düşünce ve onun arasındaki ilişki özellikle Fransız ya da İngiliz seçeneği üzerinden hangisinin üzerinden gittiğimiz bunun üzerine tekrardan düşünülmesi gerekiyor. Özellikle son zamanlarda gelişen işte Türkiye'deki politik çalkantılardan da aslında şey yapabiliriz. Bunun üzerine bayağı bir düşünmek gerekiyor yani. Türkiye'de bunların üzerine tekrardan da konuşulması gerekiyor.
Evet.
Yani katılıyorum dediğinize. Ya zaten bu liberalizmin teolojik kökenlerine ben çalıştığımda en çok gördüğüm temalardan biri şuydu. Teizmi Britanya'da birleştirici olarak görüyorlar. Ve bilimin hiçbir yani empirik olarak gösterdiği hiçbir şeye karşı çıkmıyor. Yani hepsi değil tabii ki ama ben genel çoğunluktan bahsediyorum. Karşı çıkmıyorlar. Darwin dahi kendi teorisini ileri sürdüğünde ona mesela çok ciddi tepkiler oluyor. Daha sonradan onu da bir şekilde uzlaştırıp kabul ediyorlar. Yani bilimin dediği hiçbir şeye karşı çıkmayıp teistik bir kendilerine fikir geliştiriyorlar. Siyaseti de ona göre aslında nizam ediyorlar. Yani bu metafizik, siyaset düşüncesi, epistemoloji gibi felsefede farklı alanlarda incelenen alanlar arasında hepsinde bir organik bağ var. Bunların arasında. Yani birisi mesela bir kişi empirik olmadan liberal olabilmesi çok zor gözüküyor. Hakeza liberal olmadan nasıl empirik olacak? Bunlar arasında önemli bağlar var. Yani birleştirici olarak teizmi alıp onun üzerinden bir sosyal dönüşüm projesi sürdürmüşler gibi gözüküyor Britanya özelinde.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün 216. Yayınımızı da burada yavaş yavaş noktalıyoruz. Bugün İsmail Kurun'la birlikteydik. Kendisiyle yazmış olduğu kitabı politik siyasi ilahiyat kitabı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yayına destek olan Kronik Kitaba ve Patreon destekçilerimize de ayrıca buradan teşekkür etmek istiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.